Ayrım 35, Saklı Seçilmişler, Soner Yalçın, sayfa 289. Türkiye'de kullanılan palmiye yağının kişi başına tüketimi 3,5 kilo, hızla artıyor. Çünkü küresel güçler bizim zeytinimizi, pamuğumuzu, ayçiçeğimizi yok ettiriyor. Palmiyeye, soyaya, kanolaya bizi mecbur bırakıyor. Damak tadı tekleştiriliyor. Nasıl mı? Türkiye ayçiçeği yağı ithalatında %36 oranında vergi alırken palmiye yağının ithalatından %15 alıyor. Palm yağı dış alımı niye kolaylaştırılıyor? Oysa yağların ithalinde ham olarak %30, rafine olarak da %52 gümrük vergisi alınması gerekmiyor mu? Siyasi desteğin bir sebebi var herhalde. Sorun sadece palm yağı değil ki. Bir örnek vermeliyim. Hazır gıda üreticileri, fast food lokantalar çok kızartma yağı tüketiyor. Yağ maliyetleri çok yüksek oluyor. Dallas Group of America Incorporation adlı ABD şirketi Magnesol XL adlı kimyasal madde üretti. Bu katkı maddesi mevcut yağın defalarca kullanılmasını sağlıyordu. Maliyeti oldukça düşüktü. 100 litre yağda 1 kilo kullanılması yeterliydi. Magnesol XL içinde %75-97 oranında magnezyum silikat vardı. Belki bilirsiniz, inşaat sektöründe ısıya, aşınmaya dayanıklı asbest kullanılırdı. Solunum yoluyla akciğer kanserine sebep olduğu ortaya çıkınca yasaklandı. İşte bu asbest içinde magnezyum silikat vardı. Peynir, sakız, pirinç, salam, şekerlemelerin içinde olduğu gibi. İtibarıyla ABD'nin kimi eyaletlerinde ve şehirlerinde 2008 yılından itibaren bu trans yağ yasaklandı. Türkiye'de bu konu gündeme bile getirilmiyor. Hidrojene edilmiş bitkisel yağ katkı maddelerinden de daha büyük tehlikeler arz ediyor. Bu bitkisel yağları yapmak için kullanılan proses kalp rahatsızlıklarını ve şeker hastalığını teşvik eden trans yağlardır. Tüketicilerin trans yağları mümkün mertebe çok küçük miktarlarda tüketmeleri öneriliyor. Yetmezmiş gibi sıvı katı yağlarda kullanılan birçok katkı maddesi var. Örneğin 310 propil galate yağların bozulmasını önlemek için kullanılıyor. Kansere sebep olabilir. Gastrit ve cilt tahrişine neden olabilir. Kandaki hemoglobine zarar verdiği için bebek ve küçük çocuk gıdalarında izin verilmiyor. E320 BHA ve E321 BHT yağların bozulmasını, küflenmesini önlemek için kullanılıyor. Yapılan bazı çalışmalarda bu katkı maddesinin farelerde kansere sebep olduğu bildirildi. Bebe mamalarında izin verilmiyor. E210 E219 benzoatlar yağlarda koruyucu olarak kullanılıyor. Astıma, sinirsel bozukluğa ve çocuklarda hiperaktiviteye, kurdeşene neden olabiliyor. Ülkemiz hızla bilmediğimiz yağlarla dolduruluyor. Yerli üretim yabancıların eline geçiyor. Hatırlayınız, tur yağı yağları vardı. Artık sahibi ABD'li Cargill. Salat yağları vardı. Artık sahibi Hollandalı Bunge. Yudum yağları vardı. Artık sahibi Suudi Arabistan'da Afya International. Koza ve vadi yağları vardı. Artık sahibi ABD'li Seaboard Corporation. Oruçoğlu yağları vardı. Artık sahibi Birleşik Arap Emirlikleri Transatlantic Group DMCC. Bütün bunların başlangıcını bilmeniz lazım. Tarımsal dönüşümü kavrayabilmek için Demokrat Parti dönemini kısaca hatırlamakta yarar var. Çünkü her şey zeytinyağlı yiyemem türküsüyle başladı. Yağ konusundan sonra tarımsal tahrifat konusuna nihayet gelebildik. Bu dönem bilinmeden ülkemizin tarımsal yıkımı anlaşılamaz. Kod PL480, tarih 14 Mayıs 1950, oyların %53.6'sını alan Demokrat Parti seçimi kazandı. Uzun dönem CHP içinde bulunup ayrılarak DP'yi kuran Celal Bayar Cumhurbaşkanı, Refik Koraltan TBMM Başkanı ve Adnan Menderes Başbakan oldu. İkinci Dünya Savaşı sonrasında ABD Başkanı Harry S. Truman 1884-1972 idi. 12 Mart 1947'de Kongre'de kendi adıyla anılacak Truman doktrinini açıkladı. Başkan Truman'a göre ABD komünizm ile mücadele veren, komünist ülkelerin baskısı altında bulunan devletlere mali ve askeri yardım yapmalıydı. İşte bu ekonomik yardımın adı Marshall Planı'ydı. Plan dairinde ilk etapta kastedilen ülkeler Yunanistan ve Türkiye'ydi. Bu amaçla Amerikan Kongresi'nden 400 milyon dolar kullanma izni istedi. Kongrenin 22 Mayıs'ta bu isteğini kabul etmesi üzerine Türkiye'ye 100 milyon, Yunanistan'a ise 300 milyon yardım yapıldı. Dipnot: Soğuk Savaş'ı başlatan Truman doktrini Türkiye'ye sadece ekonomik yardım sözü vermeyip bir takım siyasi yükümlülükler de getiriyordu. Çünkü doktrin Türk dış politikasını sınırlayan bir takım maddeler içeriyordu. Bunlardan en önemlisi 24. maddeydi. Türkiye hükümeti Birleşik Devletler hükümetinin muvaffakati olmadan bu neviden hiçbir madde veya malumatı mülkiyet ve zilyetliğini devredemeyeceği gibi aynı muvaffakat olmadan Türkiye hükümetinin subay, memur veya ajanı sıfatı haiz bulunmayan bir kimse tarafından bu maddelerin ve bu malumatın gayeden başka bir gayeye kullanılmasına müsaade etmeyecektir. Yani yapılacak yardımların karşısında Türkiye'ye sorumluluk yüklüyordu. Bu anlamda Türkiye'yi siyasi, ekonomik ve askeri bakımdan Birleşik Devletlere daha bağımlı hale getiriyordu. Bu sebeple anlaşmanın imzalanmasından 17 yıl sonra 1964 Haziran'ında Türkiye'nin Kıbrıs'a yapmayı düşündüğü silahlı bir müdahaleyi sınırlamak istedi. Almanya, Fransa, İngiltere gibi ülkeler dahil toplam 12 milyar dolar yardımda bulunuldu. Başkan Truman yardımları koordine etmek, planları hazırlamak amacıyla kurulan Uluslararası Kalkınma Danışma Kurulu Başkanlığı'na Nelson Rockefeller'ı getirdi. Yıl 1950 idi. Latin Amerika'dan sonra hedef ülkelerden biri Türkiye'ydi. Türkiye'ye gelen ABD'li uzmanların raporlarına göre Türk ekonomisinin daha sağlıklı işlemesi için özellikle özel teşebbüse yeterli serbestliğinin verilmesi, iç ve dış ticarette serbest piyasa şartlarının uygulanması ve Türkiye'de kamu kesiminin ekonomiden çekilmesi gerekiyordu. ABD Rockefeller kendi istediği yoldan Türkiye'yi kalkındıracaktı. Yapılan ithal ikameci tarımsal kapitalizme dönüştü. Yani amaç Türkiye'yi Osmanlı'nın son dönemine benzetmekti. Bu sebeple DP iktidarıyla iktisadi alanda köklü değişimler oldu. Devletçi korumacı politikadan vazgeçildi. Özel sektör ağırlıklı ithal ikameci kalkınma modeli benimsendi. İthalat serbestleştirildi. Türkiye'de 1950-1952 yılları arasında ithalat %65 oranında serbest bırakıldı. Dış ticaret alanında 1953 yılına kadar devam eden bu süreç ortaya çıkan döviz sıkıntısı nedeniyle terk edilmeye başlandı. DP'nin kafası karışıktı, ABD ne derse uyguluyordu. Örneğin DP'nin iktidarı devraldığı 1950 yılından itibaren izlediği ekonomik politikaların çoğu Barker raporuna dayanıyordu. Rapor Dünya Bankası, Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası IBRD tarafından hazırlattırıldı. Banka bu görevi James M. Barker başkanlığındaki heyete verdi. 18 Haziran 1950'de Ankara'ya gelerek çalışmalarına başlayan heyet üyeleri Eylül'ün ilk yarısında Türkiye'den ayrıldı. Türkiye Ekonomisi Kalkınma Programı için Tahlil ve Tavsiyeler adlı raporlarını 1951 yılında teslim ettiler. Thornburg 1950 ve Martin Kush 1951 ve Lime Gruber 1951, Maurice Charlio Dantel 1959 gibi raporlar da vardı. Kapsamlı planlama gereksiz diyorlardı. Devletçilikten vazgeçiniz diyorlardı. Yabancı sermayenin önünü açın diyorlardı. İlk adım olarak Türkiye Sınai Kalkınma Bankası TSKB kuruldu. Dipnot: TSKB kurucuları şunlardı: İş Bankası, Akbank, Garanti Bankası, Yapı ve Kredi Bankası, Osmanlı Bankası, Selanik Bankası, Türk Ticaret Bankası, İmar Bankası, Tutum Bankası, Banca Commerciale Italiana, Banca di Roma, Orantse Bank, İstanbul Ticaret Borsası, İstanbul Ticaret ve Sanayi Odası, Çukurova Sanayi İşletmeleri, İzmir Pamuk Mensucat, Mecit Duruiz, Cabir Selek, Atıf Kuyucak, Nuri Dağdelen, Supi Argon, Hakkı Avunduk, Vehbi Koç. Bankanın 1963 yılında 29, 1975'te 45 ve 1986 yılında 61 şirketle ortaklığı vardı. Dünya Bankası'nın talebiyle kurulan bu bankanın amacı özel sektörün sanayi hizmet sektörlerinde yapacağı yatırımlara iç ve dış kredi sağlamaktı. ABD'liler Türkiye'yi kapı komşusu yaptı. ABD Dışişleri Bakanı Soğuk Savaş mimarlarından John Foster Dulles, Türkiye'de kurulacak üsler için onay aldı. ABD Temsilciler Meclisi Dış Ekonomik İlişkiler Komisyonu Başkanı Clarence Randall, Türkiye'den sanki hiç çıkmadı, sürekli demeç verdi. Sermaye ürkektir, önündeki tüm engellerin kaldırılması gerekir. DP hükümeti aynı görüşteydi. Kesin zorunluluk olmadığı takdirde piyasalara müdahale edilmemelidir. Bu bağlamda devlete düşen en önemli görev, rekabeti ortadan kaldıran veya rekabeti sınırlandıran faktörleri önlemeye çalışmak olmalıdır. Bu nedenle DP hükümeti yabancı sermaye yatırımlarını teşvik kanunu çıkardı. Öyle bir propaganda yapılıyordu ki önünde durmak imkansızdı. Örneğin Amerikalılar Türkiye'de petrol ve değerli maden yatakları bularak ülkeyi zenginleştirecekti. Yabancı sermayenin önündeki engeller kaldırılınca ilk gelen isimlerden biri Türk halkına ucuzluk kralı olarak tanıtılan M. Gottlob Duttweiler tarafından 1925 yılında Zürih'te kurulan Migros oldu. Dipnot: Türkiye'nin en büyük süpermarket zincirleri arasında yer alan Migros, 1974 yılında Koç grubu tarafından satın alındı. 2008 yılında 3 milyar 250 milyon dolara Migros'u küresel, %40'ı ABD, %30'u Avrupa, %30'u da Asya ve Orta Doğu kökenli olup, dünyada 1 trilyon doları yöneten İngiliz fon BC Partners satın aldı. 2015 yılında ise Tuncay Özilhan'ın sahibi olduğu Anadolu Endüstri Holding hisselerin %40.2'sini BC Partners fon ortaklarından Moonlight MH'den aldı. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra ABD merkezli çok uluslu şirketler gıda ve tarım sektörüne hızlı bir giriş yaptı. Bunlardan biri de margarin yağıyla Unilever oldu. Dipnot: Margarin üreticisi Hollandalı Margarin Union ile sabun üreticisi İngiliz Lever Brothers'ın 1930 yılında birleşmesiyle kurulan Unilever, Türkiye'de ilk ortaklık teklifini Vehbi Koç'a yaptı. Koç, margarinin Türkiye pazarında tutmayacağını düşünerek reddetti. Sonradan büyük hata yaptığını açıklayacaktı. Unilever'in ilk dönemler margarin yağı tutturması zor oldu. Trabzon ve Urfa yağlarını örnek alıp karoten, butirik asit ve etil butirat gibi katkı maddeleriyle tereyağı Türk ağzına uygun hale getirdi. Latince sağlık anlamına gelen sana ve Latince yaşam anlamına gelen vita yağlarını üretti. ABD'den getirdikleri pamuk ve soya yağları yardımıyla fiyatları bayağı aşağıya çektiler. İlk yıllar durgunluğu Türk ordusunun verdiği 300 tonluk vita, 20 tonluk sana yağ talebiyle aştılar. Zamanla margarinin adı Türkiye'de sana yağı oldu. Keza Coca-Cola dünyadaki 1109. fabrikasını Türkiye'de kurmak istediğinde üretimi Marshall Fonu'nun öncelikler listesine alınarak şirkete kredi verildi. 1952-1953 ve 1956'da gıda maddeleri nizamnamesi sürekli değiştirilerek Türkiye pazarı sonuna kadar Coca-Cola'ya açıldı. Tabii ki yerli gazoz imalathaneleri filan kapatıldı. Türkiye'nin gazoz ağacına döndüğü süreç başlatıldı. Şaşıracak bir durum yok. Coca-Cola 2. Dünya Savaşı ile birlikte küresel güç oldu. Şeker karnesinden bile muaf tutuldu. Çünkü Amerikan üslerinin bulunduğu her yerde Coca-Cola vardı. Coca-Cola makinelerini çalıştıran ve sevkiyatı yapan şirketin özel görevlilerine askeri rütbeler verildi. Coca-Cola albayları savaş sırasında 64 askeri fabrika kurdu. General MacArthur'dan General Patton'a kadar herkes Coca-Cola'ya meftundu. Solomon Adaları'ndan Casablanca'ya kadar her yerde Coca-Cola vardı. 1942 yılındaki reklamı bunu açık eder. Güvertede Coca-Cola'yı içen Bahriyelileri gösteren fotoğrafın altında şu yazılıydı: "Bir ABD savaş gemisinin gittiği her yere Amerikan yaşam tarzı da gider. Doğal olarak Coca-Cola'da." ABD ordusunun eteğinin altındaki Coca-Cola, Antarktika hariç yeryüzünün tüm kıtalarına yerleştirildi. 1950 yılında Coca-Cola'nın kârının 1/3'ü artık ABD dışından geliyordu. Dipnot: Coca-Cola ve benzerleri sağlık açısından ne derece tehlike barındırdığına bir örnek vereyim. Bir kutu kolayı klozetin içine dökünüz, bir saat kadar bekleyiniz, sifonu çekiniz. Koladaki sitrik asit tuvaletteki tüm lekeleri yok eder. Pas lekesini de yok eder. Kolaya batırılmış bezle ovarak pası çıkarabilirsiniz. Bunlar şaka değil. 2001 yılında Delhi Üniversitesi'nde kim daha fazla Coca-Cola içecek yarışmasında 8 litre kola içen şampiyon herkesin gözünün önünde 10 dakika sonra can verdi. Örnekleri uzatmayayım. 10 yıllık DP döneminde ülkeye giren yabancı sermaye miktarı 17.3 milyon dolar oldu. İlk dönemler pazarı düzenlemek için iş adamından çok politikacı bürokrat Amerikalılar geldi. Dipnot: Rockefeller Vakfı'nın finans sağladığı Amerikan Öğrenilmiş Topluluklar Konseyi ACLS, Harvard, Columbia, California, Berkeley ve Cornell Üniversitesi'nin yaz kurslarında kimi ülke dilleri öğretiliyordu. 1939 yılında Türkçe ve Arapça öğretim planına dahil edildi. Amerikalıların özellikle barış gönüllüleri projesiyle gelenlerin Türkçe bilmesine Türkiye'de kimileri çok şaşırıyordu. ABD devletinin resmi projesi olan barış gönüllüleri 139 ülkeye gitti. Tek amacı vardı: sömürgelere karşı mücadele veren Asya ve Afrika ülkelerindeki devrimci hareketler hakkında bilgi toplamak ve ülkelere Amerikan kültürünü aşılamak. Bir diğer ABD'li, Türkiye'nin ilk petrol yasasını hazırlayan hukukçu jeolojik Max Ball da başkentteydi. Bu ziyaretin ardından DP hükümeti petrol kanunu çıkardı. Kanunun amacı Türkiye'nin petrol kaynaklarının özel teşebbüs eli ve yatırımlarıyla süratle, kesintisiz ve verimli bir şekilde geliştirilip değerlendirilmesini sağlamaktı. Daha ne palavralar! Ana muhalefet partisi CHP, Osmanlı dönemindeki kapitülasyonların hortlatıldığını söyledi. İsmet İnönü meydanlarda Amasya'nın elma bahçelerini sattırmayacağız diyor ve şöyle devam ediyordu: tarihte yabancılar kapitülasyon korumacılığıyla Türkiye'yi istismar ettiler. Yabancı sermaye özel kanunlarla korunacaksa biz elimizdeki milli sermayeyi yabancı olmaya zorlarız. Yüzyıllarca denenmiş sakıncalı usullerin bugün marifet gibi yeniden getirilmesini kabul edemeyiz. İnönü'yü bu derece endişelendiren tarımda ne gibi gelişmeler oldu? 1950 yılında Türkiye ihracatının %93'ü tütün, pamuk, fındık, zeytin gibi 5-6 tarım ürünüydü. Toplam nüfusumuzun %75'i köylerde yaşıyordu. Milli gelirde tarım kesiminin payı %50 dolayındaydı. İktisadi anlamda şanslı dönemdi. Avrupa 2. Dünya Savaşı'nın yaralarını sarıyordu. Tarım ülkesi Türkiye Avrupa'nın gıda deposuydu. 1950'den 1953'e Türkiye'nin ihracatı 263 milyon dolardan 396 milyon dolara çıkarak %50'lik bir artış gösterdi. Başlıca tarımsal ürünlerimiz tütün, pamuk, fındık, kuru üzüm, kuru incir, nohut, fasulye ve hava şartlarının iyi olduğu yıllarda buğdaydan ibaretti. Üretimi daha da arttırmak gerekiyordu. DP ilk yıllarında dünya basınından takdir gördü hep. ABD yardımını çok iyi kullanan ülke. Aynı ANAP ve AKP'ye yapılan övgüler gibi. DP'nin dış ticarette sayı olarak en fazla anlaşma yaptığı devlet ABD'ydi. ABD ile yapılan ticari anlaşmaların çoğu tarımla ilgiliydi ve bunlar Türkiye'nin tahıl satışını öngören anlaşmalardı. Dipnot: Atatürk sonrasında 1939-1969 arasında ABD ile Türkiye arasında 55 ikili anlaşma imzalandı. Neydi bunlar? Türkiye ile ABD 1955-56 yılları arasında bir dizi tarım anlaşmaları imzaladı. ABD elindeki tarım stoklarını gıda yardımı maskesi altında Türkiye gibi ülkelere gönderdi. Harvey Levenstein Gıda Korkusu kitabında şöyle diyor: 1950'lerin ortalarına gelindiğinde ülkedeki yani ABD'deki çiftçiler öylesine çok gıda üretiyordu ki üretim yapmamaları için onlara para ödenmesi gerekiyordu. Hükümet 100 milyon ton üretim fazlasından nasıl kurtulabileceğini düşünüyordu. 1950'li yıllar benim Amerikan gıda üretiminin altın çağı olarak nitelendirdiğim, Amerikan medyasının gıda üretiminde kullanılmakta olan kimyasalları ve işleme yöntemlerini eleştirmek yerine alkışladığı bir dönemdi. 1950'de kongre komitelerinden biri 1938'den bu yana gıda üreticilerinin gıda tedarikine neredeyse 850 yeni kimyasal ek madde kattığını açıkladığında üreticiler gururla kullandıkları yeni kimyasalları yayımlamaya başlamışlar. Amerikan FDA'in bunların hepsini genelde emniyetli olarak kabul edilen gıdalar kategorisine sokarak onayladığına işaret etmişlerdi. Pasifik'teki kazanmış bir ürün olarak alkışlanan böcek ilacı DDT'nin mucidi 1948 yılında Nobel ödülü kazanmıştı. Türkiye bunların farkında değildi. ABD ile Türkiye ardı ardına gıda anlaşmaları imzaladı. Örneğin tarih 12 Kasım 1956, zirai maddeler ticaretinin geliştirilmesi ve yardımlaşma hakkındaki Muaddel Amerikan Kanunu. Bu anlaşmayla ABD yardım adı altında ucuza ihtiyaç fazlası, buğday, arpa, mısır, dondurulmuş et, konserve sığır eti, don yağı ve soya yağı gibi tarımsal ve hayvansal ürünleri gemileriyle Türkiye'ye gönderdi. Taşıma dahil fiyatı 46.3 milyon dolar idi. Tarih 25 Ocak 1957, ABD'den yine hibe gibi ucuza buğday, arpa, mısır, konserve sığır eti, peynir, süt tozu, pamuk tohumu, soya fasulyesi yağı ithal edildi. Taşıma ücreti dahi fiyatı 19.40 milyon dolar idi. ABD tarım ürünleri, gümrük vergisi, resim ve harçlar gibi tek bir vergi ödemeden Türkiye'ye girdi. Yine de ABD malları şartlı verdi. Gönderilen Amerikan tarım ürünleri fazlası ABD'nin aynı malların alıcısı bilinen pazarlara ve Amerika'nın düşman tanıdığı ülkelere satılmayacak. Sadece Türkiye'nin iç tüketiminde kullanılacak. ABD'nin üretmeyin dediği tarım ürünleri üretilmeyecek ve satmayın dediği tarım ürünleri ihraç edilmeyecek. Türkiye'nin yetiştirdiği ve anlaşmada adı geçen ürünlerin ihracatı ABD tarafından kontrol edilecek. ABD Ankara Büyükelçisi Fletcher Warren şunu dikte ettirdi DP hükümetine. 1957 mahsulünden yumuşak buğday veya 1 Ağustos 1958 tarihine kadar diğer herhangi bir yumuşak buğdayı ihraç etmekten kaçının. 1957 mahsulünden veya 1 Ağustos 1958 tarihine kadar sert buğday ihracatını asgari bir seviyede tutun. Eğer bu yasağa uymazsanız ihraç ettiğiniz buğday kadar Amerikan buğdayını kendi kaynaklarınızdan finanse edersiniz. 35. ayrımın sonu. Sayfa 297.